Nekre.
Zübeyde Hanım 1857 yılında doğmuştu. Ailesi yıllar önce Orta Anadolu'dan göç ederek Selanik yakınlarına yerleşmişti. Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıydı. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda görevli Ali Rıza Bey ile evlendi. Bu evlilikten 5 çocuğu oldu. Maalesef çocuklardan 3'ü çok küçükken vefat etti. O da Mustafa ve Makbule'nin üstüne titriyordu. Oğluyla ilk karşı karşıya gelip sert sözlerle birbirine seslendiği an ise çok özeldi. Pembe evde. Gelin Yılmaz Özdil'in kitabından bu diyaloğa kulak verelim. Mustafa Kemal bir gece arkadaşlarıyla pembe eve geldi. Henüz çok küçüktü. Gizli gizli toplantılar yaptığını öğrendi arkadaşlarıyla. Zübeyde Hanım merak etti. Kapının ardından çocukları dinledi. Sonra endişelendi, dayanamayıp içeri girdi. Çocuğum siz yoksa 7 evliya kuvvetinde olan padişaha isyan mı ediyorsunuz? Mustafa Kemal ilk defa diklendi. Evliya kuvvetinde farz ettiğin adam hiçbir kuvvete malik değildir. Valide, bu işler almış yürümüştür. Namuslu bir adam olarak bu işlerin içinde bulunmak mecburiyetindeyim. Beni bundan men edemezsiniz. Ana yüreği yelkenleri suya indirdi. Ya evladımsın, mahvolmanı istemem. Seni namus ve haysiyet sahibi insanlarla görmezsem asıl o zaman üzülürüm dedi. Kapıyı sessizce kapattı. Annesiyle arasında hep güzel bir ilişki var Mustafa Kemal'in. Kitabının birkaç sayfa ötesinde ise az sonra size aktaracağım çok ilginç bir diyalog daha var. Maalesef hüzünlü günler de yaşandı tabii ki valideyle. Mesela annesinden ayrı kaldıktan sonra Zübeyde Hanım'ın yaşantısı. Selanik düştü. Ve Selanik kaybedilince hüzün konvoyları halinde göç eden komşularla birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. Oluk oluk insan akmıştı İstanbul'a. Gelenler de camilerin, hanların ortasında tanınmayı veya bir akrabalarını, bir tanıdığı bulmayı umuyorlardı. Mustafa Kemal uzun ve endişeli bir arayıştan sonra annesini buldu bir cami avlusunda. Göçmenlerin arasında battaniyeye sarılmış vaziyette uyurken. Beşiktaş Akayetler'deki evini yerleştirdi. Oradan Şişli'ye taşındılar. 7 yıl geçti. 15 Mayıs 1919. Hava kararmıştı. Neredeyse yatma vaktiydi. Mustafa Kemal eve geldi. Zübeyde Hanım oğluyla ilk defa böyle bu ortamda bu haberlerle görüşecekti. Kapıyı kız kardeşi Makbule Hanım sıkıntılı bir yüz ifadesiyle açtı. Şefkatle yanağını hanım okşadı kardeşinin. Annemin odasında kaygolasının önüne yer sofrası kur. Bu gece orada sizinle yemek yiyip biraz dertleşmek istiyorum dedi. Zübeyde Hanım odasında yer sofrası kuruldu. Minderleri yastıklara yerleştirdiler. Patates püreli rosto ve yumurtalı ıspanak yapmışlardı. Mustafa Kemal odaya girdi. Üniforması üzerindeydi. Zübeyde Hanım'ın elini öptü. Bağdaş kurdu oturdu. Pat diye gidiyorum dedi. Odaya adeta bomba düşmüştü. Buralarında Selanik gibi olma ihtimali var. Giderken gözüm arkada kalmasın. Memleket için uğraşırken sizden yana bir üzüntüye düçar olmak istemem dedi. Zübeyde Hanım küt diye bayıldı. Acele doktor Rasim Ferit Beyefendi'yi çağırdılar. Zübeyde Hanım kendine geldi. Heyecan, gerginlik, üzüntü, keder, yorgun ruhu, bitmek, bir tükenmek bilmeyen ayrılığı taşıyamamıştı. Sabaha kadar uyumadı. Kur'an okudu. Makbule de ağladı. Zübeyde Hanım önce kendine, sonra Makbule'ye kızdı. Sen asker kardeşisin. Ağlanır mı hiç? Memleket için giden insan ölse bile ağlanmaz. Koş, misafir gelir şimdi, şerbet ez diye bağırdı. Hepi topu birkaç altın bileziği vardı ama Selanik'ten elinde avucunda kalan bunların hepsini oğluna verdi. Mustafa Kemal'in şaşkın bakışlarına lazım olur, lazım olur diyerek avucuna tutuşturdu. Gerçekten de lazım oldu. Oğlu hakkında idam fermanı çıkartıldığından Sübeyde Hanım çoğu zaman sıkıntılanlar yaşadı. Baskıya maruz kaldı, işgal kuvvetleri evini bastı. Öyle olmadıklarını bildikleri halde Mustafa Kemal sanki orada saklanıyormuş gibi sürekli arama yaptılar. 24 saat Zübeyde Hanım'ın evini gözetleyen muhbirin adı Sarı Ali diye kayıtlıydı. Gidenlerin gelenlerin hepsini İngiliz istihbaratına bildiriyordu. Zübeyde Hanım bunlara rağmen geri durmadı. Oğlunun arkasında kapı gibi durdu. Mayıs 1921 İstanbul'da yurtsever kadınlar yetimhane yararına kermes düzenledi. Bu etkinlik vesilesiyle padişaha mesaj verildi. Milli mücadelede şehit düşen kahramanların babalarına, babalarının evlatlarına sahip çıkıyoruz denildi. Zübeyde Hanım aksayarak gülmesine rağmen bu kermeslere katılıyordu. Tüm şehit çocuklarının annesi olduğunu gösteriyordu. Ömrü boyunca hasretini çektiği oğluna Sakarya zaferinden sonra kavuştu. Ankara'ya getirildi. Güzel kadındı, güzel yaşlanmıştı. Meşhur yuvarlak gözlükleri Sabiha Gökçen'de emanetti. Daha sonra Yapı Kredi Bankası arşivine koruma altına alındı. Zübeyde Hanım'la Mustafa Kemal arasındaki ilişkinin en güzel örneği imrenilecek bir saygı. Bu imrenilecek saygının bir sahnesi. Birbirlerini karşısına hazırlanmadan çıkmazlardı. Aynı köşkün içinde birkaç metre mesafedeki odalarda yaşamalarına rağmen Mustafa Kemal yan odaya haber gönderirdi. Ziyaret edeceğini söylerdi. Zübeyde Hanım adeta bayram gibi hazırlanır, günlük kıyafetlerin yerine misafir kıyafetlerini giyer, saçını tarar, oğlunu öyle beklerdi. İzin almadan annesinin odasına hiç girmedi. Her defasında elini öptü. Vefat haberi geldikten sonra cenazeye yaklaşımı bu iki insanın da hayatıyla ilgili çok önemli sırlar barındırıyor. Merhumenin münasip bir tarzda merasimi defni için tekliflerin hepsini Fransız mermerleri gibi reddetti. Mütevazı bir tören yapılmasını istedi. Mütevazı bir kabir istedi. İzmir Belediyesi 1934 yılında fuarın inşası için getirilen Fransız mimar Maurice Moser'e çizdirdi ama Mustafa Kemal Atatürk buna izin vermedi. Bunlar süslü, lüks, masraflı şeyler, sakın yapmayın. Bir kaya getirin, mezarının başucuna koyun. Üzerine de Atatürk'ün annesi Zübeyde burada gömülüdür yazdırın. Çevresine çocuk parkı yaptırın. Çünkü çocukları çok severdi. Üç gün sonra annesinin kabri başında Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yaptı. Biz de Zübeyde Hanım'ı, Zübeyde annemizi ömrümüzün sonuna kadar saygıyla yad edeceğimizi belirtip mektuba bırakalım sözü. Zavallı validem. Bütün millet için ülke olan İzmir'in mukaddes topraklarında bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en doğal kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne üzüntü verici görünüşler olur. Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Bunu açıklamak için izin verirseniz acı hayatının belli birkaç noktasını sunayım. Abdülhamit devrindeydi. Mektepten henüz kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil, zindana rastladı. Beni aldılar. Baskı idaresinin zindanına koydular. Orada aylarca kaldım. Anamın ancak ben hapisten çıktıktan sonra bundan haberi oldu. Derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Kendisiyle 3-5 gün görüşebildim. Çünkü tekrar baskı idaresinin casusları, cellatları ikametgahımızı sarmış, beni alıp götürmüşlerdi. Annem arkamdan ağlayarak takip etti beni. Sürgün yerime götürecek vapura bindirilirken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşlarıyla sirkeci rıhtımında acılar ve kederler içinde bırakılmış bulunuyordu. Sürgün yerinde geçirdiğim tehlikeler onun hayatını acılar ve gözyaşları içinde geçirmesine sebep olmuştur. Bir nokta daha, Anadolu'ya geçtiğimde annemi acılı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Annem 3,5 senenin gündüzlerini, gecelerini gözyaşlarıyla geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki artık maddeten ölmüştü. Yalnız manevi olarak yaşıyordu. Annemin kaybından şüphesiz ki çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu var. O da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına götürülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında. Fakat milli hakimiyet ilelebet payidar olsun. Beni teselli eden tek kuvvet budur. Milli hakimiyet ilelebet devam edecektir. Annemin ruhuna ve bütün ataların huzurunda üzerime almış olduğum vicdan yeminini tekrar edeyim. Annemin mezar önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı, elde tuttuğu hakimiyetin korunması, savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.
Ben sana aldanamam yârim, ben sana... sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam.
Ceyhun Yılmaz Show.